Ayrım 102.
Yakın tarihten Mustafa Kemal'i çekin, yerine kime isterseniz koyun ve düşünün. Acaba şimdi nerede, ne durumda olurduk? Mustafa Kemal'in büyüklüğü, önemi ve değeri bu sorunun cevabındadır. Ne var ki son dönemlerde simgelediği düşüncelerin, rejimin ve hayat tarzının temellerini, özlerini, gerekliliğini ve koşullarını anlatıp benimsetmekten çok Mustafa Kemal'i tanıtıp anmakla yetindik. Hem de eğilmez, bükülmez, sert bir heykel olarak, basma kalıp sözlerle. Başlangıçta bir liderin vurgulanması anlaşılmaz bir şey değildir. Ama zamanla ölçüyü kaçırdık. Simgelediği ya da simgesi yapıldığı düşünceleri ikinci, hatta zamanla üçüncü plana atarak Mustafa Kemal'in heykellerini, büstlerini, resimlerini öne çıkardık. İçeriksiz törenlerle yetindik. Sıkışınca adını kullanarak günlük politika malzemesi yaptık. Kendisi ön planda yer alınca simgelediği düşünceler rahatlıkla o yana bu yana çekildi. Türlü türlü yorumlandı, sulandırıldı, solduruldu. Bu arada göstermelik anma ve bağlılık nutukları attırıldı. Bu böyle gider mi? Gitmeli mi? 6. Son söz. Çoktandır aynı zaman kesitine ilişkin iki ayrı tarihe inanan bir toplum halindeyiz. Dipnot. 30 Kasım 1996 günü Kanal 7'de yayımlanan Genç Oturum adlı programda bu masalları okudukları ve gerçek sandıkları anlaşılan çoğu İmam Hatip Liseli olan gençler, resmi tarih kitapları hakkında genel olarak şu görüşleri ileri sürdüler. Resmi ideolojiye göre yazılmış, objektif değil. Bu kitaplar yeniden yazılsın, belgeler tahrif edilmiş. Gerçek tarihi bilmiyoruz, güvendiğimiz yazarların kitaplarıyla bunlar arasında fark var. Bir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olduğunu söyleyen Cemal Yılmaz da güvendikleri kitapları şöyle belirtti. Resmi ideoloji dışında yazılmış, yalan söyleyen tarih utansın gibi tarih kitaplarımız var. Bunlar bizim tek tesellimiz ve müracaat kaynağımız. Elhamdülillah bunların sayısı da son zamanlarda bir hayli arttı. Necmettin Erbakan'ın bir açıklaması. Biz bugünlere nasıl geldik? 27 yıllık mücadeleyi bu noktaya nasıl getirdik? Zaman zaman yaşadığımız iktidar dönemlerinde tam 350 İmam Hatip Lisesi, 10 Yüksek İslam Enstitüsü ve 3000 Kur'an kursu açtık. Bugünkü imanlı nesiller böyle yetişti. Milliyet, 7 Mart 1997 Açık Pencere. Zıtlaşma her gün artıyor. Farklar gittikçe keskinleşiyor. Bunun karanlık sonuçlarını kafasını kuma sokmuş bir deve kuşu bile tahmin edebilir. Son bazı olaylar, açıklamalar ve tartışmalarda gösteriyor ki bu gidiş iyiye gidiş değil. Adım adım rejim çatışmasına doğru yol alıyoruz. Ne yapmalı? Bunu hep birlikte düşünmek ve tartışmak durumundayız. Bana öyle geliyor ki her şeyden önce bu masallara ve sahte tarih üretimine son vermenin çaresini bulmak ve bu çareyi uygulamak zorundayız. Bu demokrasiyi örseler mi diyorsunuz? Ölmesi daha mı iyi? Böylesi maksatlı yalanların demokrasi, bilim ve gerçeğe saygıyla ne ilgisi var? Yalan söylemenin doğruyu söylemekten daha serbest, sakıncasız ve kolay olduğu tuhaf bir dönem yaşamaktayız. Herhalde bu masal ve hayal döneminden bir an önce el ve akıl birliğiyle çıkmamız şart. Daha fazla gecikmeden sahici din bilginlerinin, sömürülen ve saptırılan din gerçeklerini anlaşılır biçimde açıklamalarının, bu açıklamaların yoğun ve sürekli biçimde kamuoyuna yansıtılarak halkın aydınlatılmasının sağlanması gerektiğini de sanıyorum. Ve herhalde Mustafa Kemal'i saygımızı koruyarak artık günlük politikanın üstünde tutmalı, kendisini bir kült konusu ama törenlerini bir ritüel olmaktan çıkarmalıyız. Çağdaşlıkta, millilikte ve demokraside buluşalım. Dipnot. Demokrasi tümüyle evrensel ve standart kurallara dayalı bir düzen olsaydı, bütün demokratik ülkelerin düzenleri birbirine benzerdi. Demokratik düzenler olmazsa olmaz nitelikteki evrensel kurallar ile her ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan gereklerin bağdaştırılması ile kurulabilir ve bu düzeni koruyacak kesin kuralların ve kurumların var olması ve işletilmesi ile yaşatılabilir. Çünkü demokrasi pahasına demokrasi, özgürlük pahasına özgürlük olmaz. 1924'ten bu yana anayasamızı defalarca değiştirdik. Çünkü evrensel kurallar ile milli gerekleri bağdaştıramadık. Her seferinde kantarın topunu kaçırdık. Ya biri ağır bastı ya öteki. Şöyle dengeli, akılcı ve kalıcı bir demokratik anayasa yapmayı ne zaman becereceğiz? 7. Ekler. 7.1. Talih Rıfkı Atay'ın bir yazısı. Kendi kendisiyle tıka bası dolu, kibirli, daima kendinden bahseden ve ettiren, kısa boylu, cılız vücuduna göre koca kafalı bir adam. Onunla konuşmak demek bütün gece bir monolog dinlemek demektir. Bazen yanındakileri çıldırtacak kadar tıraşçı. Her zaman bir tek mevzuu var, kendisi. Her vakit haklı olmak iddiasında. Her şeyde kendi fikri vardır ve yalnız o doğrudur. Yazar, yazar, yazar. Üstelik yanında kim bulursa okur, okur, okur. Davetleri emir gibi gideceksiniz, ne hazırlamışsa kımıldamadan dinleyeceksiniz. Sakın sizden tenkit beklediğini sanmayınız. Vazifeniz alkışlamaktan ibaret. Huysuzdur, değişkendir. Sorum duygusu yanına bile uğramaz, batakçıdır. Erkekten, kadından, yabancıdan boyuna para koparır ve geri vermez. Durmadan mektup göndererek herkesten ödünç ister. Başkalarının parasını bir raca gibi harcar. Kirasını vermediği evdeki odasının duvarlarını ve tavanlarını ipekle kaplatmıştır. İlk karısı vefasızlıklarını ancak 20 yıl sonra affetmiştir. İkinci karısı en yakın ve samimi arkadaşının karısıydı. Bu kadıncağızı kocasından ayrılmak için kandırmaya uğraşırken, evlenmek üzere kendisine zengin bir kadın bulmasını bir dostuna yazmaktan sıkılmaz. Herkes de işine yaradığı için ahbaptır. Ne berbat karakter, ne ahlaksız adam diyeceksiniz. Etrafınızda böyle bir uğursuz olmaması için de iki yakanıza üfleyeceksiniz. Acele etmeyiniz. Bestekar ve musiki tenkitçisi Deems Taylor'un çizdiği bu portre kimdir biliyor musunuz? Richard Wagner'in. Yukarıda okuduklarınızı o devrin gazetelerinden, polis raporlarından, kendi mektuplarından ve tanıdıklarının söylediklerinden derlemiştir. Fakat bütün bunların sonunda tırnak ucu kadar değeri kalmış mıdır? Wagner'in yalnız büyüklüğü kalmıştır. Gerçekten derinliğine bir mütefekkir idi. Dünya onun kadar büyük musiki dehası ya görmüş ya görmemiştir. En büyük dram yaratıcılarından biriydi. Ödemediği borçların lafı bile kalmamıştır. Kalplerini kırdığı kadınlar çoktan ölmüştür. Ve o sadece Tristan ve Isolde'u yaratmakla hepsine borcunu ödemiştir. Wagner insanlığın bir mucizesidir. Birçok büyüklerin iç yüzlerinde ancak küçüklerde, yani terbiyeli, ahlaklı ve dürüst de olamazlarsa, dünyaya niçin geldikleri sorulacak olanlarda affedilmeyecek olan, bazen gülünç, bazen çirkin sayılabilecek kusurlar veya ayıplar vardır. Büyük adam büyük mizaçtır. Rüzgarlı engin denizden kuytu bir orman köşesindeki avuç kadar gölün durgunluğu nasıl istenebilir? Fakat şark yobazı bir dehayı yukarıda okuduklarımızın yüzde biri kadar ehemmiyetsiz bir kusurundan veya ayıbından yakaladı mı, paçavra didikleyen bir köpeğe benzer. 20 milyon Türk her şeyi bırakınız, müstakil bir vatan içinde hür bir millet olarak yaşamayı Atatürk'ün tek bir zaferine borçluyuz. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Bilmem ki. Richard Wagner olmasaydı Tristan ve Isolde yaratılır mıydı? Bilinmez ki. Ama Sakarya'nın ve Dumlupınar'ın Atatürk olduğu için vukua gelmiş olduğunu biliyoruz. Kısaltılmıştır. Fadi Rıfkı Atay. Niçin kurtulmamak? Sayfa 30-33. 7.2. 37 yıldır gizli kalmış çok önemli bir gerçek. Bu çalışmanın içinde yeri olmadığını biliyorum ama yeminimi bozarak 37 yıldır gizli kalmış çok önemli bir tarihi gerçeği, kanıtları ve tanıklarıyla birlikte ayrıntılı olarak açıklamak istiyorum. 1960 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda İç Basın Şubesi'nde çalışmaktaydım. Müdürüm Fethi Kardeş. Dipnot, Ankara Radyosu'nda yayınlanan Meclis Saatinde Fethi Bey hazırlardı. Adnan Menderes'in muhtemet adamlarından biriydi. Yer darlığından dolayı 2 yıl aynı odada çalıştığımız için aramızda bir yakınlık doğmuştu. 29 Mart 1960 Salı günü öğleyin beni eski restoran Bekir'e götürdü. Pek tedirgin görünüyordu. Siyasal ortamdaki sertlik herkesi gerdiğinden hali bana olağan geldi önce. Yemeğin sonuna doğru askeri müze müdürü Necip San kayınbiraderinde değil mi diye sordu. Dipnot, emekli kurmay albay 27 Mayıs'tan sonra emniyet genel müdürü, daha sonra başbakanlık müsteşarı. Kendisine Necip ağabeyden birkaç kere bahsetmiştim. Evet. Uyarmak zorundayım. Bu konuşmayı da bundan sonraki gelişmeleri de hiç kimseye anlatmayacaksın. Gültekin'e bile. Beyefendinin kesin talimatı var. Dipnot. Gültekin Samanoğlu, şimdi Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, İç Basın Müdürlüğü'nde birlikte çalışıyorduk. En yakın arkadaşımdı. İrkildim. Yalnız Başbakan Adnan Menderes beyefendi diye anılırdı. F. kardeş Necip San'ın hemen Ankara'ya gelmesini sağlamamı istedi. Öyle bir sebep bul ki eşim bile kuşkulanmasın. Şaşırmıştım. Hayrola? 1938'de askeri bir darbe planlanmış. Necip San, Cemal Tural, Seyfi Kurtbek vesaire işin içindeymiş. Bu komitenin tek sivil üyesi de Ahmet Dallı'ymış. Darbe hazırlığı duyulmuş, askerleri oraya buraya ateşe militer olarak gönderip olayı kapatmışlar. Bunları beyefendiye Ahmet Dallı anlatmış. Dipnot, Ahmet Dallı 1960'da İş Bankası Genel Müdürü'ydü. Ve Necip San'ın ordunun çok saydığı, çok dürüst ve çok ağzı sıkı bir insan olduğunu söylemiş. Eğildi, sesini iyice alçalttı. Beyefendi kendisiyle çok gizli olarak görüşmek istiyor. Canım sıkıldı. Ordu içinde bazı kıpırtılar olduğu söyleniyor. Eğer onlar hakkında bilgi vermesi isteniyorsa, söyleyeyim ki muhbirlik yapacak bir adam değildir. Ayrıca Yok canım, sen ne diyorsun? İş başka, bambaşka. Daldı ve başka bir şey de söylemedi. Ayrılırken sen eve git dedi. İstanbul'a telefon et. Necip Bey'den doktor diye bahsedelim bundan sonra aramızda. Karım işteydi. Müzeden Necip abiyi arayarak evde telefonda anlatmak istemediğim bazı tatsız sorunlarımız olduğunu, rastlantıymış gibi gelip hakemlik yapması gerektiğini söyledim. Hemen mi? Hemen. Zavallı. Peki bir çaresini bulur, bu akşam trenle hareket ederim dedi. Fethi Bey'e doktor yarın sabah geliyor diye bildirdim. Sağ olsun, saat 10'da benim evde. O gece ve sonraki günlerde olup bitenleri not ettim. İyi ki etmişim. 37 yıl sonra birçok ayrıntıyı unutmuş olabilirdim. Necip ağabey sabah saat 9.30'da geldi. Sık sık Ankara'ya geldiği için karım bu ani gelişe şaşırmadı. Ama evde her şeyin yolunda olduğunu gören Necip ağabey şaşırdı. İkide bir bana bakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir ara yalnız kalınca çıkalım dışarıda konuşuruz dedim. Kardeşine Mehter'le ilgili kuruluş çalışmaları hakkında genel kurmaya bilgi vermek için geldiğini söyledi. Dipnot, şimdi ilgiyle izlediğiniz Mehter bölüğünün kurulması ile ilgili çalışmaları Necip San başlatmıştır. Ona çeyrek saat kala evden çıktık. Yalanından dolayı özür diledi ve Fethi Bey'in söylediklerini aktardım. Yüzü gerildi. Keşke sen aracı olmasaydın dedi. Fethi Bey Karanfil sokakta bir apartmanın zemin katında oturuyordu. Tam onda kapıyı çaldı. Kapıyı kendi açtı. Bekardı. Hoş geldiniz deyip yol gösterdi. Küçük salonda Ahmet Dallı Bey oturuyordu. Birbirlerini uzun zamandır görmemiş olmalılar ki pek hararetle kucaklaştılar. Biz çıkmak istedik. Ahmet Dallı Bey, ben Fethi Bey'e kefilim dedi. Necip ağabeye baktı, o da ben de Turgut'a dedi. Oturduk ve konuşma başladı. Titreyerek dinledim. Ahmet Dallı'nın o gün anlattıkları özet olarak şudur. Beyefendi istifa etmek istiyor ama Cumhurbaşkanı Bayar ve hükümetteki bazı dişli bakanlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Birlikte geldik, birlikte gideriz diyorlar. Galiba beyefendiyi devlet hayatında tabii olan bazı olayları açıklamakla da tehdit ediyorlar. Ah Necip Bey, Menderes çok temiz bir heyecan insanıdır. Kazadan sonra daha da hassas oldu. Dipnot, 17 Şubat 1959 günü Menderes ve arkadaşlarını Londra'ya götüren SEV uçağı düşmüş, 14 kişi ölmüş, Menderes kurtulmuştu. Bir ziyafette bir araya geldiği İsmet Paşa ile uzun uzun dertleşip evine kadar da götürdü. Dipnot, Metin Toker açıkladı. Beyefendi özellikle Cumhurbaşkanı Bayar, İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un iktidarda kalmak amacıyla kanlı bir tasfiye için anlaştıklarından kuşkulanıyor. Dipnot, Celal Bayar, Namık Gedik, R. Erdelhun'un işbirliği hakkında Şevket Süreyya Aydemir, Menderes'in dramı sayfa 374. Yalnız çok saydığı İsmet Paşa'nın hayatından değil, kendi hayatından da endişe ediyor. Dipnot, Şevket Süreyya Aydemir adı geçen eser sayfa 290'da bu saygının belgeleri yayımlanmıştır. Evet, durum bu. Tek bir çıkış yolu olduğu kanaatinde. O da ordunun acil olarak idareye el koyması, memleketi bu kanlı tasfiyeden ve iç savaştan koruması. Ahmet Dallı sözüne şöyle devam etti. Necip Bey, orduda bir kaynaşma olduğu tahmin ediliyor. Eğer bu tahminler doğruysa bu işin başındakilere ellerini çabuk tutmalarını söyleyiniz. Tabii beyefendi bu arada Bayar ve arkadaşları ile birlikte görünmeye devam edecek. Bu arada sizden de ne yapması gerektiği hakkında haber bekleyecek. Uzun bir sessizlik oldu. Bazı ayrıntıları bilmediği anlaşılan F. kardeş de dehşete düşmüştü. Gizlilik ve haberleşme konusunda bazı hususlar kararlaştırıldı. Bize yemin ettirdiler ve Necip San Genelkurmay'a uğrayıp işiyle ilgili temaslarda bulunmasının görünüşü kurtaracağını söyleyerek ayrıldı. Öğleden sonra da İstanbul'a uçtu. 5 Nisan gecesi telefon etti. Tanıdığım doktorlarla konuştum. Acil bir ameliyata onlar da razılar. Ama hastanın ameliyata hazırlanması gerektiğini ileri sürüyorlar. Haberi F. kardeşe ulaştırdım. Bu mesaj üzerine Adnan Menderes, 7 Nisan 1960 Perşembe günü DP Meclis grubunda çok dikkate değer bir konuşma yapacak ve bu konuşma gazetelere de sızdırılacaktı. Memleket bugün kabili idare olmaktan çıkmıştır. İşler çoktan laçka olmuş, adliye işlemez hale gelmiştir. İdare acze düşmüştür. Dipnot, Türkiye'nin 70 yılı, sayfa 154, Tempo Yayınları, İstanbul 1994. Devletin içinde bulunduğu durum kamuoyuna da yansıtılmıştı. Hazırlıklar hızlandırıldı, sorun şu noktada düğümlendi. Askerler idareye el koydukları zaman Menderes'in durumu ne olacaktı? Ahmet Dallı Menderes'in hayatının mutlaka garanti edilmesini istiyordu. Ankara ve İstanbul arasında birçok konuşma, geliş gidiş oldu. Fakülteden arkadaşım, askeri hakim Yüzbaşı Fikret II'den, Dipnot, 27 Mayıs'tan sonra Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na müsteşar vekili olmuş, daha sonra yazarlık ve TRT'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Öğrendiğime göre, İhtilalcilere el altından danışmanlık yapan Profesör Doktor Sıddık Sami Onar, dipnot o dönemde İstanbul Üniversitesi Rektörü, karşı çıkmış buna, ihtilal hukuku ve mantığı peşin teminatı caiz göremez demiş. Ama olayların kenarında bulunmuş biri olarak yakından biliyorum ki Ankara ve İstanbul grupları teminat vermişti. Cemal Gürsel'in Menderes'e yolladığı 3 Mayıs 1960 tarihli mektubunun aslı dikkatle okunursa, ihtilalin müstakbal liderinde biraz üstü kapalı da olsa bu teminatı verdiği görülecektir. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir adı geçen eser sayfa 447. Ama yeni grupların devreye girmesi üzerine işler karıştı. Teminat verenler ikinci plana atıldı. Sonrası malum. Oysa 27 Mayıs hareketini Menderes istemişti. Yemin ettiğim için 37 yıldır sakladığım gerçek bu işte. O günleri iyi bilenlerin kahkahalarla ya da acı acı güldüklerini tahmin ediyorum. Haklılar çünkü bu müthiş ifşaat baştan aşağı uydurma. Kişiler, akrabalık, arkadaşlık, görevler, yan olaylar, dipnotlarda verilen bilgilerin hepsi, Menderes'in 7 Nisan konuşması, 1938 darbe hazırlığı ve söz konusu atlar, Ahmet Dallı da dahil, doğru ama asıl hikaye 27 Mayıs hareketinin yapılmasını ve çabuklaştırılmasını, Menderes'in istediği ve buna ilişkin ayrıntılar, buluşmalar, yeminler filan bütünüyle masal. Sıddık Sami Onar'ın sözü de benim ürünüm. Cemal Gürsel'in mektubunda Menderes'in hayatı konusunda teminat verdiği de doğru değil. Bu basit denemeyle şunu göstermeye çalıştım. Biri dilerse bazı elverişli olay ve sözleri nirengi noktası kabul ederek aralarını birkaç gerçek ayrıntı ve birçok da atmasyonla doldurabilir. İşine gelen yerleri vurgulayıp öteki olguları ve olayların akışını yok sayarak yeni bir tarih yazmaya soyunabilir. Gerçek izlenimi bırakmak için geçmiş yıllar takvimlerine bakarak sahte tarihler belirler, notlarını belge diye ileri sürer ve yazısını da ilgili ilgisiz gerekli gereksiz dipnotları ve açıklamalarla dekore eder. Başlıca kahramanları da artık aramızda olmayanlardan seçer. İşte size alternatif bir tarih denemesi. Özellikle Vahidettincilerin başvurdukları yöntem işte bu. Bu tatsız denemeden dolayı herkesten özür dilerim. 7.3 İslami ahlak. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmi halinde İslam ahlakı hakkında şunları yazıyor. Müslümanlık ahlaka pek büyük bir kıymet, bir ehemmiyet vermiştir. Zaten Müslümanlık bir ahlak, bir fazilet, bir hikmet dinidir. Hatta Peygamber Efendimiz ben ancak mekarımı yani iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Resul-ü Ekrem S.A.V. Efendimiz ya Rabbi ben senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim diye dua buyururdu. Sayfa 462. İnsan akilane yaşamalı, daima hakikat arkasından koşmalıdır. Sayfa 465. İslamiyet hiç kimsenin vicdanına başkalarının musallat olmasına cevaz vermez. Birbirinin vicdanına tahakküm edemezler. Vicdana nazır olan yalnız Allah-u Teala'dır. Sayfa 467. Dini İslam'da herkesin namusu, haysiyeti tecavüzden masumdur. Böyle bir tecavüz ağır cezayı müstelzimdir. Bunun içindir ki Müslümanlıkta gıybet yani çekiştirme, iftira, istihza, sev ve şerim yani sövüp sayma katiyen haramdır. Sayfa 467. İnsaf adalet dairesinde hareket ve hakikati itiraf demektir. İnsaf ciddi ve seciyeli bir insanın nişanesidir. Bunun mukabil zulümdür, gadirdir, hakkı inkardır. Bir hadisi şerifte insaf dinin yarısıdır buyurulmuştur. Sayfa 475. İnsan hiç kimse hakkında yok yere suizanda bulunmamalıdır. Sayfa 478. Başkalarına yapmadıkları kusurları isnat etmek İslam terbiyesine muhaliftir. Katiyen haramdır. Sayfa 483. Hakikate muvafık olan doğru söz sıdıktır. İnsanlara sıdk yakışır. Sıdkın mukabili kizb, yalandır. Yalan haramdır. Söylediği yalan sözlerle halkı aldatan, yaptığı hudalar yani dalavereler, desiseler yani hileler ile ötekini berekini ifale yani aldatmaya çalışan kimse çok büyük bir günahkardır. Sayfa 484-485. Kitabın sonu. Sayfa 750. 4 Kasım 2005. Kasetin arka yüzünde kitapta kullanılan kaynakçalarla ilgili bilgi bulabilirsiniz.